Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve onun muhteşem ahlakı 27 üst başlığıyla İslam Dünya Görüşü başlıklı yazıyı sunacağız. Allah katında hak din İslam'dır. Peygamber Efendimiz son hak din olan İslam'ı yeryüzünde bütün insanlığa son çağrı ve son ilahi davet olarak talim ve ilan buyurmuştur. Müslüman fert ve toplum bu asli kültür içinde yaşamalı, İslam şahsiyetinde neşv-ü nema bulmalıdır. Kültürün esası üç unsurdan müteşekkildir: din, dil ve tarih. Esas kültür, din, dil ve tarih şuuruna sahip olabilmektir. Çünkü fert ve toplumlar hayatiyetlerini ancak din, dil ve tarih kültürüyle devam ettirebilirler. Dinin muhtevası hayatın her safhasını kapsar. İki cihan saadeti gayesini gerçekleştirmek üzere her suale cevap verir. Bu cevaplar manzumesi içinde de asla tezat bulundurmaz. Sistemli ve muntazamdır, mükemmeldir. Zülcenaheyn'dir, yani hem dünyada hem ahirette müntesibine saadet vaat eder ve bunu gerçekleştirir. Günümüzün ahireti unutturan modern cahiliyesinde vicdanlara ve ibadethanelere hapsedilmiş, ahlak umdelerinden ibaret, ılıman diye adlandırılan bir din anlayışı vardır. Şeriat ve ahkamdan uzak, deizm ve ahkamı emekli etme cehaleti olan tarihselcilik gibi batıl anlayışlar ortaya atılmaktadır. Hak din olan İslam'sa mükelleflerin sadece ibadet hayatını tanzim etmez. Fertten aileye, aileden topluma, hususi hayattan sokağa ve meydanlara, yeme içmeden iktisada, hayatın her safhasında müminin hayatını en güzel, en ideal ölçülerle düzenler. Mükelleflerin bütün fiilleri hakkında hüküm inşa eder. Din, kainatın ve insanın yaratılış gayesini idrak etmemizi sağlar. Kundakla kefen arasındaki hayatın bütün muhtevasını, her köşesini tanzim eder. Hatta aldığımız nefese, attığımız adıma kadar. Din, insanı dünyada vicdan huzuruna, ahirette ise ebedi saadeti hazırlayan kanun ve kaideler manzumesidir. Kur'an-ı Kerim, gerçek ve asli kültürün en esaslı kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği ilimler şu beş başlık içerisinde mütalaa edilebilir. 1. Ahkam ilmi. Akaide dair esasları sahih inanç umdelerini talim eder. İbadet ahkamını bildirir. Ahlak kaidelerini vaaz eder. Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıran kötü vasıfları, yani zahiri ve batini haramları beyan eder. Toplumu düzeltmeye yarayan hükümleri, yani zahiri ve batini farzları tadat eder. İktisadi ve mali düzenlemeleri, hukukun umumi prensiplerini vaaz eder. Aileye ait hükümleri inşa eder. Harp hukukunu ilan eder. Harp esirlerine dair hukuku tayin eder. Aklı vahyin muhtevasında teslimiyetle huzura erdirir ve gönlü terakki ettirir. 2. Cedel ilmi. Tevhid akidesine uymayan iddialara cevaplar verir. Batıl ve muharrefin çürüklüğünü ortaya koyar. 3. Kainat ayetleri. Allah'ın nimetlerini telkin ederek tefekkür ettirir. Enfüs ve afakta, iç ve dış alemimizde Allah'ın sanatını temaşa ettirerek, sanattan sanatkâra, sebepten müsebbibe, eserden müessire ulaştırır. 4. Kıssadan hisseler. Allah'ın insanlık tarihine müdahalelerini, peygamber kıssalarını, ehli kitaptan ibretlik sahneleri ve Sodom, Gomorre ve benzeri kavimlerin başına gelen felaketleri insanlığın ders alması için izah eder, anlatır. Bizim için üsve-i hasene olan Efendimizin hayatının, yani Siyer-i Nebi'nin de en büyük kaynağı yine Kur'an-ı Kerim'dir. 5. Ölüm ve sonrasındaki safhaları bildirir. Esas olan ebediyet hayatını hazırlar. o ahiretin zor gününde korku ve hüzünden azade olabilmek için Cenab-ı Hakk'a dost olmanın yollarını talim eder. Bütün bu saydıklarımız Kur'an kültürünü meydana getirmektedir. En muazzam ve en muhteşem kültür Kur'an kültürüdür. İnsanlığın dününü ve bugününü tenvir ettiği gibi yarınlarında da ona rehberlik edecek yegane dünya görüşü İslam'a aittir. Hayatın bütün muhtevasında bu kültürün yegane mürşidi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Resulullah Efendimiz'den bu kültürün en güzel bir şekilde tahsil eden de ashab-ı kiram ve evliyaullah'tır. İslam bir ideoloji değildir. Lakin bütün ideolojilerin üstünde hakiki, mükemmel, fert ve topluma iki dünya saadeti bahşeden bir dünya görüşüne sahiptir. İslam dünya görüşünün cihana hükmettiği Hulefai Raşidin Ömer bin Abdülaziz ve Osmanlı'nın ilk üç asrı gibi devirler insanlık tarihinin yüz akı olmuştur. Kültürün esaslarından ikincisi dildir. Din de dille anlaşılır, dille ifade edilir. Bütün semavi suhuf ve kitaplar insanlığa hak dini apaçık bir lisanla beyan etmiştir. Bilhassa Peygamber Efendimiz'in kıyamete kadar kaim mucizesi olan ve ilahi muhafazayla teminat altında olan Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı olarak edebiyatın erişilmez zirvesidir. Şöyle ki, Kur'an-ı Kerim inmeden evvel Araplara hususi bir temayül verilerek Arap dili tekamül ettirildi. Belagat ve fasaha zirveye ulaştı. Büyük edebiyat fuarları yapıldı. Diğer lisanların henüz emeklediği bir devirde Arap lisanı mükemmel bir zirve oldu. Bu zemin üzerine Kur'an-ı Kerim nasil oldu. Sadece manası değil, diksiyonu da yani eflazı da Cenab-ı Hakk'a ait olan Kur'an, zirveye ulaşmış bu fasahat ve belagat ehli olan en güçlü şairlerin ve ediplerin de hepsini lal etti. Bütün o edipler ve şairler Kur'an-ı Kerim'i tasdik etmek mecburiyetinde kaldı. Kur'an, haydi bir benzerini getirin yahut bir surenin benzerini getirin diye meydan okudu. Kimse o meydana çıkamadı. İslam'la müşerref olan sair milletler de hak dinin mefhumlarını Arapçadan alarak kelime hazinelerini zenginleştirdiler. Bilhassa mücerret ve metafizik mefhumları Kur'an ve sünnetin lisanı olan Arapçadan aldılar. Eski Türkler şamanist idi. Lisanlarında mücerret kelimeler hemen hemen hiç yoktu. İslam'la hidayet bulmalarıyla bu ihtiyaç ortaya çıktı. Elbette bu ihtiyacı Kur'an ve İslam ilimlerinin lisanı olan Arapçadan kelimeler ve mefhumlar alıp dilleriyle mezcetmek suretiyle giderdiler. Ecdadımız İslam'ı hayatın her safhasına intikal ettirmek için Türk dilini adeta Kur'an'la yeniden inşa etti. Öyle ki Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha'nın hemen hemen bütün kelimeleri Türk dilinin harmanında, Türk hançeresinde Türkçeleşmiştir. İsim Hamd, Rab, Alem, Rahim, Rahman, Rahmet, Malik, Mülk, Emlak, Melik, Memleket, Yevm, Yevmiye, Din, İbadet, Mabet, Abid, Mabud, Hidayet, Sırat, Mustakim, İstikamet, Nimet, Gayrı, Gazap ve Dalalet, bütün bu kelimeler Fatiha'yı okuyan ve dinleyenlerin gönlünde tedailer oluşturdu. Her Müslüman Fatiha'yı okuduğunda anladı. Konuşurken de ekseri Kur'ani kelimelerle konuştu. Ecdadımız tarih boyunca Mesnevi, Bostan ve Gülistan gibi şaheserlerin kaleme alındığı Farsça'nın da estetik güzelliklerinden istifade etti. Tarihimizde şerif sıfatıyla vasfedilen üç gönül eserine ayrı bir ihtimam gösterilmiştir. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerini ihtiva eden Buhari-i Şerif, ikincisi Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek şemail ve vasıflarını ihtiva eden Şifa-i Şerif, üçüncüsü de Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifidir. Bu üç muhteşem eser Osmanlı tarihi boyunca Selahattin camilerde icazetli kişiler tarafından teberrüken okutuldu. Kalpleri cezbetti. milletimiz bu kıymetli eserlerin mütalasından da kazandığı ve öğrenildiği kelimeleri de sinesinde yoğurdu, işledi, muazzam ve mükemmel bir Osmanlıca lisanı meydana getirdi. O lisanla Mevlid-i Şerif başta olmak üzere nice şaheserler meydana geldi. Maalesef mütakip asırlarda vecdin giderek kaybedilmesiyle yakın tarihte öz kültürümüze yabancılaşma ve batıllaşma cereyanının tesiriyle bu asli kelimelerimize bir düşmanlık zuhur etti. Yabancı kelimelere dokunulmaz, hatta sahip çıkılırken Arapça ve Farsça asıllı kelimelerimizi lisandan atma, onları eskimiş gösterme, o derin ve köklü kelimeler yerine bir sürü sonradan uydurma, köksüz, sığ, nesebi gayri sahih kelimeler dayatma hastalığı başladı. Halkın benimsediği, kullandığı ve dağdaki çobanın bile çok iyi anladığı ihtimal, imkan gibi kelimeler kaldırılıp yerine olanak, olası gibi kaba, sert ve köksüz kelimeler konulmaya çalışıldı. Bunda da esas maksat, milleti ve bilhassa yeni nesilleri İslami ve Kur'ani kültürden uzaklaştırmak oldu. Buna sözde millileştirme, arı Türkçe adı verildi. Halbuki Batı lisanlarından gelen yabancı kelimeler kaldırılmadığı gibi neredeyse teşvik edildi. Bugün sosyetik bir mahalleye gidildiği zaman orada hep yabancı dilde levhalar ve gençlerin kıyafetleri üzerinde de kimisinin manası çok çirkin ve iğrenç olan yabancı ifadeler görüyoruz. Öyle ki bilmeyen bir kişi orayı aziz İstanbul'un bir semti değil de kasvetli bir Avrupa şehri zanneder. Yapılan hataların lisana ne büyük bir zarar verdiği düşünülmedi. Bir kelime kaldırılınca o kökten gelen bütün kelimeler silinip gitti. O kelimeyle inşa edilmiş tabirler unutuldu. Bu tahribatla dil de fakirleştirildi. Mesela aralarında ciddi farklar bulunan ihtilal, inkılap ve ıslahat kelimeleri kaldırılıp hepsine devrim denildi. Aleni, bariz, aşikar, ayan, bedihi, vazı, sarih, münhal kelimelerinin hepsine açık denilip geçildi. 1890'da yayınlanan Red House Türkçe İngilizce Lügat'te 92.000 Türkçe kelime yer alırken, 1945'te Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı Türkçe Sözlük'te bu sayının 15.000'e kadar düşürülmüş olması, sadeleştirme adı altında İslam kültürüne karşı darbe olarak yapılan kısırlaştırma faaliyetinin bariz bir misalidir. Hayat kelimesi büyükten küçüğe herkesin kullandığı ve bildiği bir kelimeyken, onun yerine yaşam denilmeye çalışılması da bu tahribin iç yüzünü gösteren sayısız misallerden biridir. Mesele herkesin anlaması değil, dinin de dilin de derin mevzular itibarıyla anlaşılamaz hale getirilmesi içindi. Herkes anlasın mevzu bir yalandan ibaretti. Çünkü herkesin anladığı kelimelere karşı kıyım yapılıyordu. Maksat neydi? Kur'an kültüründen gelen bir lisanı ve edebiyatı silmek. O halde bu mesele basit bir iş değildir. Bu sebeple her Müslümanın ısrarla Kur'an kültüründen gelen kelimeleri kullanması zaruridir. Kur'an kültüründen gelen her kelimeyi baş tacı etmeliyiz. Aksi takdirde bu bizim için bir kıyamet hesabıdır. Bu tahripler yüzünden günümüzde gençlik o zengin lisanın en basit kelimelerini dahi bilmez hale geldi. Zaten maksat buydu. Kütüphaneler dolusu milyonlarca kitaptan meydana gelen muazzam medeniyetimizle yeni neslin irtibatını koparmaktı. O eserleri depolarda çürütmek ve okunmaz hale getirmekti. Bu tahribin başına Agop adlı bir Ermeninin vazifelendirilmiş olması da manidardır. Maalesef bugün gayret etmeyen kişiler için o muhteşem Osmanlıca lisanı adeta yabancı bir dil haline geldi. Halbuki unutmamak icap eder ki her lisanın zengin ve üst seviyedeki kelime dünyası ancak hususi gayretlerle tahsil edilir. Lakin günümüzde lisan bahsinde cehaletten kimse mahcup olmaz hale geldi. Bilakis bu Kur'ani menşeli kelimelerimizi kullanmak bir hata ve kusurmuş gibi telakki edilir oldu. gençler anlasın denilip dini sahadaki hutbe, vaaz ve benzeri irşat hitaplarında dahi uydurukça, köksüz ve yabancı menşeli kelimeler tercih ve terviç edilerek muhteşem bir lisan kasten fakirleştirildi. Halbuki her kelime kullanıldıkça millete mal olur. Okuyanlar, dinleyenler o kelimeyi lügat tarifini verecek derecede bilmeseler de akışından tadarlar, anlarlar ve tanırlar. İslam ve onun kitabı olan Kur'an kültürümüzün temeli olduğu için bu kelimeleri sadece Türkler değil, İslam'la şereflenen bütün milletler dillerine kattılar. Bu vesileyle ümmeti Muhammed'in bütün fertleri bir araya geldiklerinde bu ortak kelimeler sayesinde daha kolay anlaşırlar. Bugün Arapça haricinde Türkçe, Urduca, Farsça lisanlarıyla konuşan yüz milyonların hepsi Kur'an'da defalarca geçen hayat kelimesini tanır ve anlar. Fakat hayat kelimesi köksüz yaşam kelimesiyle değiştirilir. Hayat unutturulursa Kur'an'la bağ koparıldığı gibi Müslüman milletler arasındaki halattan da bir lif koparılmış olur. Benzer bir durum Latin ve Yunan medeniyetine dayanan Batı lisanları için de geçerlidir. Bir Garp lisanından bu medeniyetlerden aldığı kelimeler çıkarılacak olsa geriye fakir bir kabile lisanı kalır. Onlar tarihi bağları olan bu lisanlardan aldıkları kelimelerden rahatsızlık duymamakta, bilakis lisanlarının genişliğiyle iftihar etmektedirler. Dinden uzaklaştırmaya matuf olarak yapılan bu tahribatla maalesef dilimizin incelik, zarafet ve ihtişamı da yerle bir edilmiş oldu. Kültürümüze karşı çok büyük bir cinayet işlendi. Buna kimsenin hakkı yoktu. Nakledildiğine göre Roma İmparatoru Sezar bir konuşmasında uydurma bir kelime kullanır ve bunu birkaç kez tekrarlar. Ayağından biri hükümdarın sözünü keserek memleket diline hürmet etmesini rica eder. Bir diğeri Sezar'ı müdafaa için ona şöyle der. Bahis mevzu ettiğin kelime tutalım ki memleket dilinden değildir. Fakat madem ki Roma İmparatoru'nun ağzından çıkmıştır, artık memleketli olmuştur. Lisanı müdafaa eden şahıs buna şu cevabı verir. Sezar, sen dilediğin insanlara Roma vatandaşlığı sıfatı verir, mevki ve rütbe ihsan edersin. Fakat memleket dilinden olmayan uydurma bir kelimeye Romalı olma hakkını veremezsin. Hülasa asli kültürümüzü muhafaza için asli lisanımıza sahip çıkmalıyız. Diğer taraftan lisan, dinimizin emirleri bakımından da çok mühimdir. Çünkü dinin hakikatlerinin en güzel bir lisanla ifade edilmesi gerekir. Çünkü dinimiz tebliğ ve emri bil marufu esas alan bir dindir. Kur'an-ı Kerim'de 11 yerde emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifemize temas edilmektedir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Siz insanlar içinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu emreder, münkerden nehyedersiniz. Ali İmran 110. Demek ki dinin yaşanması ve yaşatılması zaruridir. Bu da hal ve kal yani yaşayış ve beyanla mümkün olur. Dille alakalı en mühim unsur lisandan dökülen her sözün ahlaken doğru ve güzel olmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına daima bunu talim buyurmuştur. Bir gün Resul-i Ekrem devesinin üzerinde arkadaşları da onun önünde gidiyorlardı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, ''Ey Allah'ın elçisi, sizi rahatsız etmeyeceksem yanınıza yaklaşmama izin verir misiniz?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz izin verince Hazreti Muaz, ''Canım sana feda olsun ya Resulallah. Cenab-ı Mevla'dan niyazım bizim emanetimizi senden önce almasıdır. Allah göstermesin ama sen bizden önce vefat edersen senden sonra hangi ibadetleri yapalım?'' diye sordu. Hazreti Peygamber bu soruya cevap vermedi. Bunun üzerine Muaz, ''Allah yolunda cihat mı edelim?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz, ''Allah yolunda cihat güzel şeydir ama insanlar için bundan daha hayırlısı vardır.'' buyurdu. yani oruç tutmak, zekat vermek mi? Oruç tutmak, zekat vermek de güzeldir. Muaz bu minval üzere insanoğlunun yaptığı bütün iyilikleri sayıp döktü. Resul-i Ekrem her defasında insanlar için bundan daha hayırlısı vardır buyuruyordu. Hazreti Muaz, ana babam sana kurban olsun, insanlar için bunlardan daha hayırlı olan nedir diye sorunca Peygamber Efendimiz ağzını gösterdi ve hayır konuşmayacaksa susmak buyurdu. Muaz, konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, Muaz'ın dizine hafifçe vurarak ona şunları söyledi. Allah hayrını versin ey Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen, dillerinin söylediğinden başka nedir ki? Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, ya hayırlı söz söylesin veya sussun. Zararlı söz söylemesin. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız. Zararlı söz söylemeyerek rahat ve huzura kavuşunuz. İslam, müminde müstesna bir incelik ve zarafet arzu eder. Lisanda da bu zarafeti isteyen Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de bir müminin lisanını şu maddeler halinde tarif etmiştir. Kerim, maruf, leyyin. Anne babaya karşı öf bile deme, onlara kavlen kerima, yani ikramkar ve iltifatkar söz söyle. Fakir fukaraya, muhtaç ve mahrumlara verecek bir şey bulamıyorsan, hiç olmazsa onlara karşı kavlen meysura, yani gönül alıcı, ruhu dinlendirici, teselli edici bir söz söyle. Kanadı kırık bir kuş gibi himayeye muhtaç yetimlere, yakın akrabaya, yoksullara karşı yine kavlen marufa, yani güzel söz ve tatlı dille konuş. Kalbinde manevi hastalık bulunan kimselere karşı herhangi bir töhmete, fitneye veya yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için yine kavlen marufa, yani yerinde ve uygun bir söz söyleyin. Zalimlerin kalbini yumuşatmak için kavlen leyyina, yani yumuşak söz söyleyin. Peygamber Efendimiz'in mübarek lisanının bu müstesna ölçüleri ne kadar muhteşem bir şekilde tatbik ettiğini Ebu Kursafe şöyle anlatır. Ben, annem ve teyzem Resulullah'a beyat edip yanından ayrıldığımızda annem ve teyzem bana, "Yavrucuğum, bu zat gibisini hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel, elbiseleri daha temiz ve sözü daha yumuşak başka birini bilmiyoruz. Sanki mübarek ağzından nur saçılıyordu," dediler. Velhasıl bir mümin lisanını bu ilahi ölçüler ışığında terbiye etmeli ve Cenab-ı Hakk'ın şu emrini hiç unutmamalıdır. İnsanlara güzel söz söyleyin. Dili kullanmak bir sanattır. O da kalbe bağlı bir keyfiyettir. Ayet-i Kerime'de Rahman insana beyanı öğretti buyurulmuştur. Bu ihsanın gayesi de hakkı söylemek ve hakkı zikretmektir. Şu menkıbe bu hakikati ne güzel ifade eder. Nakledildiğine göre İbrahim bin Ethem Hazretleri, sızmış haldeki bir sarhoşun pis kokulu ve bulaşık ağzını yıkamıştı. Bunu niçin yaptığını soranlara da, "Eğer Yüce Allah'ın adını zikretmek, Allah'ın kelamını okumak için yaratılan dil ve ağzı bulaşık olarak bıraksaydın, zikre hürmetsizlik olurdu," demişti. Adam ayıldığında ona, "Horasan zahidi İbrahim bin Ethem senin ağzını yıkadı," dediler. Bu durumdan mahcup olan sarhoşun gönlü de uyandı ve "Öyleyse ben de tevbe ettim," dedi, halini ıslah eyledi. Böyle bir ıslaha vesile olan İbrahim bin Ethem Hazretlerine rüyasında Hak katından şöyle nida edildi. "Sen bizim için onun ağzını yıkadın, biz de senin için onun kalbini yıkadık." Asli kültürün üçüncü esası tarih. Tarih, hadisatı, sebepler ve neticeleriyle mütalaa etme ilmidir. Tarih, dil ve din unsurları çerçevesinde insanlığın yaşadığı hadiselerin sebep ve neticelerini tahlil ve bu suretle ilahi kanunları tespit etmektir. Zira fertlerin kaderi gibi toplumların, millet ve kavimlerin de kaderi vardır ve bu kaderin ana hatlarını tayin eden sünnetullah bir manada tarih ilminin tespit etmeye çalıştığı ilahi kanundur. Ayet-i kerimelerde buyurulur. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı, onların vaziyetini, tarihi kaderini değiştirmez. Kafir ve münafıkların gidişatı tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi de Allah onları günahları sebebiyle yakalamıştı. Allah güçlüdür. Onun cezası şiddetlidir. Bu da bir millet kendilerinde bulunanı, güzel ahlak ve meziyetleri değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceği kaidesinden dolayıdır. Gerçekten Allah işitendir, bilendir. Bu bakımdan tarih bu milletin hafızası ve milli tecrübeler mecmuasıdır. Kur'an-ı Kerim'in üçte biri peygamber kıssaları ve diğer ibretli kıssalardır. Bir başka ifadeyle abad olan kavimler ve berbat olan kavimler tarihidir. Geçmiş kavimlerin yaşadıkları sebepler ve neticeleriyle müşahede edildiği takdirde istikbal için bir pusula olur. Bu sebeple tarih tekerrürden ibarettir denilmiştir. Mehmet Akif de bu sözden hareketle tarihten ibret almaya davet eder. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Dikkat edilirse İslam'ın ilk muhatabı olan cahiliye Araplarının geçmişinde bir tarafta ibret alacakları Ad ve Semud gibi inkar, kibir ve zulümleri yüzünden helak olan kavimler vardı. Diğer tarafta onlara numune-i imtisal olması gereken Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail gibi mübarek zatlar da vardı. O mukaddes tarihin Kâbe, Arafat gibi hatıraları vardı. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Babanız İbrahim'in dinine uyun. İslam'la şereflenen milletler de Kur'an ve sünnet kültürü çizgisinde istikametlendikleri müddetçe dünyada huzur ve zaferlere eriştiler. İslam'dan uzak düştükçe sıkıntı ve mağlubiyetlere duçar oldular. Bu sebeple bir Müslüman genci hak dini güzel ve zengin lisanıyla beraber ibretler ve derslerle dolu tarihini de en güzel şekilde tahsil etmelidir. Çünkü mazinin bittiği yerde millet biter, insan biter, izan biter. Çünkü millet bir bakıma tarihinden ibarettir. Onu manevi değerlerinden ve tarih şuurundan uzaklaştırırsanız geriye insan sürüsü kalır. Ancak çocuklarına tarihini, Çanakkale ve benzeri destan dolu zaferleri, uyutucu değil, uyandırıcı bir ninni yapan nesiller, imanına, milletine, bütün maddi ve manevi değerlerine sahip çıkacaktır. Tahsil için geniş zaman ve büyük meblağların sarf edildiği devrimizde, gelecek nesillere asıl verilmesi gereken eğitim bu üç unsur olmalıdır. Zira bu üç unsur, milli ve asli kültürün üç muhafızıdır. Ana dilini, bütün imkanları, dini ve tarihi derinliğiyle bilmeyen, mükemmelen konuşamayan bir genç, yabancı dilleri bilse de yabancılaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Yine tarihini hakkaniyetli kalemlerden doğru bir şekilde tahsil edemeyen bir genç, globalleşen dünyada kendisini ve milletini istikbalde nelerin beklediğini idrak edemez ve şahsiyetini kaybeder. Dini mübin İslam'sa iki cihan saadetinin yegane anahtarıdır. Onu kaybeden her şeyi kaybetmiştir. Rabbimiz her halimizi rızasıyla telif buyursun. Lisanımızı Kur'an'ında tadad eylediği kıymet ölçülerine muvafık eylesin. İstikbalimizi de mazimizdeki Allah yolundaki muazzam zaferleriyle şanlı ve ihtişamlı ceddimizin mübarek izlerine mutabık gayret ve muvaffakiyetlerle tezyin eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bugün programımızda Yüz Hakkı Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Onun Muhteşem Ahlakı 27 İslam Dünya Görüşü başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle programımızı bu akşamlıkta noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.